Musa. İkinci ayrım, sayfa 31. Gece saray bahçesinde bir konuşma. Çocuk her şeyi görmüştü. Altın ışıltılı gözleriyle her şeyi görmüştü. Det direğinin kaldırılması şenliği, Osiris tapınağındaki rahipler için epey tehlikeli olmuştu o gün. Her yıl Hoiyak ayında 300 tanrılar, Ptah, Sokaris, Osiris için yapılan büyük şölende yere yatırılmış bir mumya halatla çekilerek ayağa kaldırılırdı. Direk mumyanın başındaydı. Mumyadan aşağı yukarı bir arış kadar uzundu. Mumya, Tanrı Osiris'i simgeliyordu. Mumyanın ve onunla birlikte direğin ayağa kalkışı ise Tanrı'nın, sonsuzluğun hükümdarının geri dönüşünü temsil ederdi. Bu tören Memphis'te, Osiris tapınağında yapılıyordu. Mumya ağır değildi. Gerçekte sağlıklı bir çocuk tek başına kaldırabilirdi. Ama onun ölçülemeyecek kadar ağır olduğuna inanmış görünürdü insanlar. Bu kaldırma işini başlarında Ramses olduğu halde bütün oğullarının yardım ettiği kral ve bir rahip yapardı. Genelde kral bunu tek başına yapıyordu. Oysa o sabah kutsal geri dönüş töreninde krala yardımla görevli rahip Şemes, bir ara Seti'nin ayağa kalkmak üzere olan mumyayı tutan halatı elinden kaçırdığını fark etmişti. O anda derhal halatı yakalayarak zapt etmiş ve kralın bir anlık güçsüzlüğünü hisseden Prens Ramses de ona yardım etmişti. Törende bulunanların hiçbiri olayı fark etmedi. Mumya her zamanki gibi görkemli bir törenle ayağa kaldırılmıştı. Hiç kimse hiçbir şey görmemişti ya da görmezlikten gelmişlerdi. Ama bir felaketin eşiğinden dönülmüştü. Eğer Şemes ve Ramses böylesine uyanık ve atik olmasalardı, mumya yere devrilecek, direk herhalde kırılacak ve sonuç korkunç bir felaket olacaktı. Bir uğursuzluk işareti. Çocuk 6 yaşındaydı. Kral halatı elinden koyuverdiği an annesinin zor zapt ettiği bir çığlık attığını duymuştu. Aynı anda gözlerini kaldırmış, bakmış ve Ramses'in ta içine işleyen bakışlarıyla karşılaşmıştı. Bu törene katılmasına ilk kez izin verilmişti ve yapılanların anlamını bilmiyordu. Krala bakmış ve onun çok solgun olduğunu görmüştü. Kül rengi yüzünde tuhaf bir gülümseme vardı. Ptahmos'un hiç kimse de görmediği muzip, alaycı bir gülümseme. Büyük bir sırrı olanlara has tuhaf bir gülüş. Kral kendini toparlamıştı ama Ptahmos birden onun bir ölümlü olduğunu anladı. Sonra dikkati devam eden garip törene çevrilmişti. 4 rahip yumruklarını sıkmış başka 4 rahibe saldırıyordu. Sahne korkutucuydu ama herkes, kendisinin de oturduğu sıralardaki hükümdar ailesi, hepsi çok rahattı. Olanları çok doğal ve olağan buluyorlardı. Çocuk öyleyse bu bir oyun diye düşündü. Oysa rahipler yumruklarını savurarak gerçekten dövüşüyorlardı. Sonra içlerinden biri bağırdı. Ben Horus'um. Gerçeği öğrenen benim. Bu oyun zaten epey tuhaftı ama sonra kavga daha da büyüdü. Şimdi dövüşenler 15 kişiydi ve artık sadece yumruklarıyla değil, nereden buldukları belli olmayan sopalarla dövüşüyorlardı. Ptahmos annesinin yüzüne baktı. O da sahneyi ilginç buluyor gibiydi. Gülümsüyordu. Hatta annesinin kocası da, Nah diye çağırdıkları o mızmız adam. Hatta Ramses, ötekiler, hepsi. Her nedense kralın iki yanında oturan iki rahibin de kavgayı durdurmak için telaş eder gibi bir halleri yoktu. Kralın kendisi bile heyecanlanmış görünmüyordu. Hatta beğenilerini ifade eden sözler söylüyorlardı. Çocuk, ''Niye dövüşüyorlar?'' diye annesine sordu. ''Bunlar birbiriyle dövüşen peyliler ile depliler,'' dedi Nezmet alçak sesle. ''Tanrı Osiris'in dönmesini isteyenler ile istemeyenler.'' ''Kim kazanacak?'' Soruyu duyan genç Ramses gülümsedi. Çocuğa doğru eğilerek bilgiç bir tavırla anlattı. Her zamanki gibi Osiris'in dönmesini isteyenler. Ptahmos bu kadar bilgiyi yeterli buldu. Ramses'e hayrandı. Sık sık kendi kendine, yakında ben de Ramses kadar güzel olacağım diye tekrarlıyordu. Onun kadar güzel görüneceğim yürürken. Sonunda şölen bitti. Güneş saatine göre öğleden sonraki 3. saate doğru sarayın bahçesinde bir yemek verildi. 100 arış uzunluğundaki masa, tahta ayaklar üzerine konulmuş basit kalaslar, yiyecek içeceğin ağırlığından çökecek gibiydi. Kral şöleni lotus çiçeği biçiminde altın bezeli mavi bir kupayı dudaklarına götürerek açtı. Kupa, baş mabeyinci tarafından krallığın en hafif içkisiyle doldurulmuştu. Her yandan yaşa sesleri duyuldu. Kralın bütün çocuklarının, erkek kardeşlerinin, kız kardeşlerinin, oğlan çocukların, kızların, torunların oluşturduğu bütün bir kalabalığın çok yaşa dilekleri bu seslere karıştı. Sonra kral sarayında çalışanların, sahiplerin, generallerin, eyalet valilerinin haykırışları. Kızarmış bir güvercin göğsünün sadece tadına bakan ve iki hurma şekerlemesini büyük bir çabayla yiyen kral, yüzünde yine aynı anlaşılmaz gülümsemeyle elini kaldırmış ve dinlenmek için kendi dairesine çekilmişti. O zaman bir anda şölenin merkezi Ramses oldu. Seti'nin mirasçıları arasında ilk sıradaydı ve babasının arzusuyla 9 yaşında yüzbaşı olmuştu. Babasının yanında Filistin ve Suriye'deki savaşlara katılmıştı. Bu genç prensin kibirli tavrından ve taktığı baldır zırhlarından belliydi. Üstelik kemikli yüzü, antimuan karasıyla daha da belirginleşen çekik gözleri, şölen için karmen kırmızısına boyanmış etli ve dolgun dudakları ve dudaklarından eksik olmayan gülümsemesiyle 19 yaşındaki prens bütün bakışların odağıydı. Tabii Ptahmos'un bakışlarının da. Ptahmos annesine soruyordu. Neden o? Ramses dayısı herkesin şimdiden kabul ettiği gibi geleceğin kralı oluyordu. Çünkü o şimdiki kralın en büyük oğluydu ve kral böyle istemişti. O zaman tanrıların da hizmetkarı olacaktı. Rahipler de Prens Ramses'e ayrıca saygı gösteriyorlardı. Evet, sınırlı ve ölçülü. Çünkü kral babası henüz hayattaydı ama yine de saygılıydılar. Baş rahip kadehini prens ve karısı için kaldırdı. Kralın rahibi, tanrı hizmetkarları, öteki rahipler ve hepsi onu taklit ettiler. Baş rahip, "Büyük hükümdar Seti'nin ve onun saygıdeğer ailesinin sağlığına içelim," dedi. "Yüzbaşı Ramses'in sağlığına içelim." Bu sözleri sayısız tanrının kutsanması izledi. Herkes tabaklarına eğilebilmek için kutsanmaların bitmesini bekliyordu. Şölen, gün batımından sonra altın ve bakır ışıltıları arasında tantanalı bir ulusal bayram havası içinde sona erdi. Hizmetkarlar, ikinci idare amirinin gözetiminde artan yemekleri, masaları ve süslemeleri toplarken baş rahip, saray rahibi ve üçüncü mabeyinciyle yalnız kalmıştı. Çok azı yenmiş kazlar, ördekler, piliçler, güvercinler, bıldırcınlar, keçi ve kuzu butları, balıklardan artanlar, salatalar, içi hurma ve incir dolu kaseler çabukça toparlandı. Çünkü hepsi hizmetçilerin sofralarına gidecekti. Sıra içkilere gelince idare amiri daha az cömert göründü. Dolu küpler kralın mahzenlerine ya da prenslerin saraylarına gitti. Baş rahip alayla, "Kendilerine ziyafet çekecekler," dedi. Mabeyinci düşünceliydi. "Kaygılısın," dedi baş rahip. Mabeyinci başını salladı. Saray rahibi, "Kimse bir şey fark etmedi," dedi. "Bütün aile gördü," diye düzeltti mabeyinci. Saraya döndü ve hemen yattı. "Korkarım büyük kayık yakında yelken açacak." Kralın ruhunun üzerinde yola çıkacağı büyük kayıktı bu ve çoktan hazırlanmıştı. Kuşkusuz kralın emriyle. Kralların ölümü, yukarı Mısır'dan aşağı Mısır'a kadar bütün ülkede rahipler için kaygı konusuydu. Hiç kimse yeni gelenin dini alanda reformlar yapmaya kalkışmayacağından emin olamazdı. Rahipler sınıfında, tapınakların yönetilmesinde, tapınakların aldığı bağışlar konusunda, hatta bunların işlevleri konusunda köklü değişiklikler yapılabilirdi. Seti, sunakların yanı sıra bizzat tapınakların da krallığın erzak depoları olarak kullanılmasına izin vermişti. Bu durum tapınaklardaki rahiplerin yetkilerini ve en çok da olanaklarını artırmıştı. Seti'den sonra Ramses de bu durumun devamına izin verecek miydi? Her kralın ölümüyle bütün düzen değişiyordu. Çoğu kez her şeyi yeniden yerli yerine koymak uzun zaman alıyor ve çok çaba gerektiriyordu. Adım adım, sabırla, nutuklar atarak, hatta entrikalarla. Bir zamanlar bir kralın üç tanrıyı bir tek tanrı sıfatında birleştirmeye kalkıştığı zaman olduğu gibi. Üç tapınağın rahipleri bir tek tapınakta bir araya gelmeyi reddetmişlerdi. O zaman birçoğu ticarete atılmıştı. Hele neredeyse 50 yıl oluyor, deli kral Amenofis'in tüm tanrıları yok edip sadece güneşi tanrı kabul etmeyi önermesi. O korkunç günler, tek bir tanrı. Olacak şey mi? Baş rahip, "Prens Ramses çok dirayetli görünüyor," dedi. Mabeyinci hoşnutsuzlukla başını salladı. "Sarayda kendi adamları var," dedi. "Çok iyi biliyoruz ki her yeni hükümdar saray erkanını değiştirir." Değerli görevini kaybetmekten korktuğu için kralın ölmesi olasılığından kaygı duyduğunu bundan daha açık ifade edemezdi. Ramses'in sözünü ettikleri adamları kuşkusuz Seti'nin adamlarının yerini alacaktı. Ve onlar bir öncekiler, geçmişte kalmış saltanatlarının anılarıyla yetinen eski gözdeler olarak kenarda yaşayacaklardı. Hizmetkarlar bağırarak emirler vermeye başlamışlardı. Küleler yukarıda, teraslarda, ortada kralın, sağda prenslerin ve solda prenseslerin saraylarının önlerindeki demir halkalara meşaleleri yerleştiriyorlardı. Taş döşeli bahçe kızıl bir ışıkla aydınlandı. Rüzgarın salladığı alevlerle bir anda kendine özgü, giz dolu bir hayat kazanmıştı. Prenseslerin pencereleri altında, bahçede ayakta konuşan üç adamın gölgeleri de kızıl aydınlıkta kara alevler gibi kımıldadı. Geceyle birlikte saray sessizliğe bürünmüştü ve sesler taş döşeli bahçede rahatça duyuluyordu. Vaiz rahip, "Kralın bu güçsüzlüğü hiç beklenmedik bir şey," dedi. "Kralımız Seti'ye uzun ömürler dileyelim," dedi başrahip. Bu tatsız düşüncelere son vermek istemişti. Biraz düşündü. "Kuşkusuz gelip geçici bir rahatsızlıktır," diye ekledi. "Umarız bir an önce iyileşir." Vaiz rahip, "Yapılacak o kadar çok iş var ki," dedi. "Öncelikle şu apirular, arkanızı dönmeye görün. Birinin yerinde üç apiru var ve her geçen gün biraz daha küstahlaşıyorlar. En kısa zamanda önlem almak gerekiyor. Ülkede kargaşa yaratıyorlar. Yabancı inançları ülkeye taşıyorlar. Gene tek bir tanrıdan söz etmeye başladılar." Ma beyinci, "Evet, o tatsız anı," dedi. "Ama ben bir süredir sokaklarda adını bile bilmediğim dinlere, tanrılara ait muskalara rastlıyorum. Sözde bereket getiriyormuş. Erkeklerin organlarının sertliğini, kadınların doğurganlığını artırıyormuş." "Anlaşılır gibi değil," diye söze karıştı başrahip. "Ne rahipleri var, ne din denilebilecek bir inançları. En affedilmeyecek şey davranışları. 300 yıldan fazla süredir ülkemizde yaşıyorlar. Kendilerini bu ülkenin yasal vatandaşı sayıyorlar. Ama ulusumuzla karışmıyorlar. Kendilerini bizden üstün görüyorlar. Kadınlarımızla evlenmiyor, erkeklerimize kadınlarını vermiyorlar. Bizi sevmiyorlar. Hiksoslar ülkemizi işgal ettiğinde onlarla birlik oldular," dedi mabeyinci. "Herhalde o muskaların garip tanrılarını da o yabancılardan aldılar." Vaiz rahip yüksek sesle güldü. "Ama o muskalar işe yarıyor herhalde," dedi alayla. "Bir apirunun çekiciliği bir prensesi fethedebildiğine göre ve hükümdar ailesine apiru kanı taşıyan bir prens armağan etti," diye devam etti başrahip. Sesi acıydı. Etrafına baktı. Bekçiler meşalelerin aydınlattığı kulelerde nöbetteydiler. Başrahip kaygı yüklü sesiyle konuştu. "Çocuk 6 yaşında. Mirasçılar sıralamasında 29. Zamanı geldiğinde 100. olacaktır belki de. Yani hiçbir zaman bir apiru kralımız olamaz, eminim. Üstelik rahip Amsetse'nin eğitimi babasının kanıyla ona geçen kötü etkiyi de silecektir." Rahip sesini alçaltarak sözünü sürdürdü. "Her şeye rağmen bu insanların çok çocuk sahibi olmalarına zor kullanarak engel olmak gerekiyor." Öbür iki kişi başlarını salladılar. Mabeyinci, "Aslında," diye söze başladı. Çıplak kollarını ısıtmak için elleriyle ovuşturuyordu. Gece rüzgarı havayı serinletmişti. "Aslında böyle bir şeyin olmasına hemen de hiç olanak yok. Prens Ramses kız kardeşlerine apiruların kral ailesinin geleceğini paylaşmaya layık insan olmadıklarını söyledi." Sonra üç saygıdeğer adam birbirlerine iyi geceler dileyerek dairelerine doğru uzaklaştılar. Hiçbiri sözünü ettikleri çocuğun başlarının üstünde karanlıkta saklanmış konuşmalarını dinlemekte olduğunu aklına bile getirmemişti. Dinlemişti çocuk ama her şeyi anlayamamıştı. Yine de rahibin sözleri bazı şeyleri açıklamıştı. Cildinin neden öteki prenslerinkinden farklı, daha açık renk olduğunu, saray halkının ona karşı neden, evet saygılı ama yine de biraz farklı davrandığını ve özellikle de babası Naht'ın ve Ramses'in soğuk ve uzak tutumunu. Apiru. Kimdi bu apirular? Günün heyecanı, gösteriler, içmesine izin verilen birkaç yudum bira, vaktin hiç alışmadığı kadar geç oluşu ve alevleri dalgalandıran serin rüzgar uzun uzun düşünmesine izin vermedi. Gözleri kapanıyordu. Yatmak için içeri girdi. Hizmetçiler ile dadıların gevezelikleri yerini horlamalara bırakmıştı. Ptahmos birinci katta yattığı kübiküle girdi. Tören giysisini, sandallarını çıkardı. Çevresinde küçük sineklerin uçuştuğu pişmiş topraktan lambayı söndürdü. Yerden yüksekte tahta bir çerçeveye gerilmiş hasırdan yatağına uzandı. Örtüyü üzerine çekti. Sonra derin uykusunda örtüyü yere fırlatacaktı. Ptahmos'un eğitimi. Ama Seti ölmedi. Beyaz kille karıştırılmış bakla suyuyla yapılan ciddi bir tedavi onu kurtarmıştı. Hastalığı akut dizanteriydi. Osiris'teki törende yaşadığı o tehlikeli güçsüzlük halinden 8 gün sonra onu sarayın büyük toplantı salonunda gördüler. Zayıflamıştı ama rengi yerine gelmiş, bakışları canlanmıştı. Saray halkı artık alçak sesle konuşmaktan vazgeçmişti. Tek dedikodu, saray doktorunun bir bitkinin öz suyundan efendisi için hazırladığı bir ilaçla ilgiliydi. Mabeyincinin ve rahiplerin yüzü gülüyordu. Sarayda konuşulan en önemli konu, hükümdarın kendisini kurtarmış olan kutsal babası Tanrı Set için inşa ettireceği tapınaktı. Nereye yapılacaktı? Kral, Delta'da Avaris'te diye kararını bildirdi. Ptahmos, Set kimdir? Diye sordu öğretmenine. Prensler sarayının giriş katında, kral ailesinin çocuklarının, ana babaların ve tabii çocukların isteğine göre yalnız ya da toplu halde ders gördükleri odalardan birindeydiler. Erkek çocukların, çünkü kızlar bir şey öğrenmeye hevesli değillerdi. Sınıflarda çok az görünüyorlardı. Pencereler nele bakıyor, rüzgarın salladığı sazların hışıltısı duyuluyordu. Çocuklara hiyeroglif okumayı, yumuşak kilden tabletlere yazı yazmayı öğretiyorlardı. Tabletler diz üzerindeki bir tahtaya yatırılıyordu. Anlatılmak istenilen konuya göre tabletler yan yana getiriliyordu. Onlara ayrıca simgeler arasındaki mantıklı ilişkiler de öğretiliyordu. Ve bu genç beyinlere birçok başka fikri, bilgiyi aşılamak için kullanılıyordu. Set'in ne olduğu gibi mesela. Öğretmen, Set bir çöl tanrısıdır diye cevap verdi. Ama o nasıl bir tanrı olabilir? Osiris'i öldüren Set değil miydi? Öğretmen başını salladı. O geçmişte olan bir şey. O bir tanrıdır. Sadece bir tanrı başka bir tanrıyı öldürebilir. Öyleyse tanrılar birbiriyle dövüşüyorlar, diye sordu Ptahmos. Artık dövüşmüyorlar. Denge kuruldu artık. Onlarda bulunan tanrısal zeka, her birinin evrensel uyum içindeki rolünü anlamasını sağladı. Set, dünyayı, kaosu geri getirmeye çalışan dev yılan Apophis'ten korur. Çocuk için anlaşılması zor bir açıklama. Büyükler sanki çok bilinen bir şeymiş gibi tanrılar diyorlardı. Peki ama kimdi bunlar? Zor bir soru. Nezmet'in ısrarı üzerine Naht'ın bizzat kendisinin Ptahmos için öğretmen olarak seçtiği Amset ise önce gülümsemiş, sonra ciddileşmiş ve onların dünyanın gözle görülmeyen, gücü her şeye yeten ve ölümsüz efendileri olduğunu söylemişti. Ptahmos bu kez de ''Onların kralı yok mu?'' diye sormuştu. ''Olmaz olur mu?'' Evet, içlerinde çok büyük bir tanrı var. En büyükleri, Amon-Ra. Tanrılar onun gücünün yansımalarıdır. Onun için tanrılar birbiriyle dövüşemez. Gücünün yansıması. Çocuk için zor bir kavram daha. Cevap üzerine çok düşündü ama aptal görünmek korkusuyla başka soru sormadı. Sadece, Amon-Ra nasıldır peki? Dedi. Öğretmen ciddi bir sesle anlattı. Onu gören kimse yok. Ama yüzü ışık saçıyor. Çünkü o güneştir aynı zamanda. Çocuk bu müthiş varlığı zihninde biçimlendirmeye çalıştı. Sonra öğretmenine baktı. Bu Amset ise 2. 3. dereceden bir rahip, iyi bir insandı. Ufarak, tombul, göğsü tüysüz, başı çıplak, el parmakları, ayakları güdük. Çocuğa okumayı ve uygarlığın temel kavramlarını öğretmekle görevliydi. İlk günlerin uzak tutumundan sonra çocuğa bağlanmaya başlayan Nah, dik kafalılığı halinde Ptahmos'tan sopayı esirgememesini söylemişti. Önemli bir özdeyişi dile getirir gibi, ''Bir çocuğun kulakları sırtındadır.'' demişti ona. Amset ise de, ''Efendim çok doğru söylüyor.'' diye tekrarlamıştı. ''Bir çocuğun kulakları sırtındadır.'' Ama sopa hiçbir zaman Ptahmos'un sırtına inmedi. Kumun suyu içtiği gibi bilgiyi içiyordu ve Amset ise Naht'ı ve Nezmet'i kutladı. Deltamızın toprağı kadar verimli. Hele kaligrafisi, hiç gördünüz mü? Ve çocuğun güzel hiyeratik yazılarından örnekler gösterdi. Amset'in en çok beğendiği ise büyük vezir Ptahhotep'in öğütlerinden alınmış satırlara hazırlanmış bir ödevdi. Ömrün boyunca çalış, hep istenilenden fazlasını yaparak. Zamanı kötü kullanma, çalıştığın sıra. Zira kınanmayı hak eder, zamanı ziyan eden. Genç Ptahmos'un ezbere bildiği ve anlamını açıkladığı sözler. Naht ve Nezmet çocuğu yeni bir gözle görüyorlardı şimdi. Genç kadının 2 çocuğu daha olmuştu ama Ptahmos gizlediği mutluluk kaynağıydı onun. Gerçeği Ramses'in bir gün epey sevimsiz bir tavırla söylediği gibi saçma bir şey yapmamıştı. Tutkunun hedefi iyi seçilmişti. Çılgınca ama güçlü bir ön seziyle. Çünkü Ptahmos sadece yakışıklı değildi, çok da zekiydi. Amset ise bundan böyle oğluma her gün bir saat daha fazla ders vereceksin, dedi Nezmet. Nat başını sallayarak onayladı. Bu başarılı eğitime bazen gölge düştüğü de oluyordu. Pıtahmus, bir gün Nat, Nezmet ve Amset ise aralarında kendisiyle ilgili bir konuşmaya tanık oldu. Utanılacak bir şey yaptı o zaman. Gizlenerek dinledi. Nat, bu kadar yetenekli bir çocuğun bir tapınakta eğitim görmesi çok iyi olur, diyordu. Amset ise susuyordu. Nat, benimle aynı fikirde değilsin galiba, dedi. Aksine, aksine. Bence Pıtahmos gibi bir çocuğun bir süre bir tapınakta eğitim görmesi çok faydalı olur, dedi Amset ise. Ama sesi heyecansız, hatta tereddütlüydü. Nezmet, ama sen rahiplerin onu kabul etmekte zorlanacaklarını düşünüyorsun, diyerek onun sözünü kesti. Amset ise, prensesimizin anlayışına hayranım, dedi. Çok güzel, dedi Nezmet. Oğlumun iyi yetişmesi yeter. Krallığın yönetim kadrolarına girecektir. Pıtahmos bu son sözlerden sonra aklı ve yüreği karmakarışık oradan çıktı. Evet, rahip olabilmesini engelleyecek bir kusuru vardı. Bir gece yarısı saray bahçesinde duyduğu konuşmadan beri bu kusurun ne olduğunu biliyordu. Apiru kanı taşıyordu Pıtahmos ve Apirular artık kendisinin de fark ettiği gibi ikinci sınıf insan sayılıyorlardı. Bunu anlamış olmak birkaç gün mutsuz etti onu. Kardeşleriyle oynamak istemedi ve pek seyrek olarak güldüğünde bu yapma bir gülüş oldu. Bir öç almaz arzusu sarmıştı benliğini ve bu öfke ve hırsla derslerinde daha başarılı oldu. Ne var ki çocuk yüreği çabuk unutur. Pıtahmos yine eski Pıtahmos oldu ama içindeki gizli intikam arzusu eksilmedi. Yıllarla birlikte Pıtahmos'un saraydaki ünü de yayıldı. İlk övgüleri duyan Ramses oldu. Kralın kendisi de anlatılanları duymuştu. O sırada 15 yaşında olan genç çocuğu huzura çağırdı. Pıtahmos, uzun boyu, geniş omuzları, koyu renk buklelerin çevrelediği geniş mağrur yüzü, belirgin burnu ve iri gözleriyle dikkatleri çekiyordu. 15 yaşında hemen de bir erkeğin fiziksel gelişimine erişmişti. Kendinden büyük erkek kardeşleriyle gittiği yaban öküzü avları bileklerini kalınlaştırmadan kaslarını güçlendirmişti. Ama asıl bakışları üzerine toplayan geniş ve iri hatlı yüzdü. Açık ve düz bir alnın altında burnun, hafifçe çıkıntılı alın kemiğine oturuşu ve iri gözler, parlak tunç renginde ve emreder gibi bakan gözler güçlü bir karakteri gösteriyor, kaşları çatma alışkanlığı bu izlenimi daha da artırıyordu. Ağız ise alnın ve gözlerin haşin ifadesini yumuşatmıştı. Kenarları makasla kesilmişçesine düzgün, dolgun, renkli dudaklar değişken bir duygusallığı ifade ediyordu. Bu ağızdan bir anda acı bir alay ya da bir övgü sözü beklenebilirdi. Ten çok açık bakır rengindeydi ve çene, irice ve güçlü çene portreyi tamamlıyordu. Prens Pıtahmos'la dost olmakta fayda vardı kuşkusuz. Kendisine hayran olan kız kardeşleri onu Ramses'le kıyaslıyorlar, yeğen ile dayının kesinlikle Memphis'in en yakışıklı erkekleri olduklarını söylüyorlardı. O sabah belden yukarısı çıplak tören üstüğüne sarınmış, başında kulaklarına iliştirilmiş çizgili ipek şalıyla Pıtahmos'un saray heykeltıraşlarını cezbedecek bir görünümü vardı. Büyük evin avlusuna giden Sphinx'li yolun girişinde onu çok gösterişli bir mabeyinci karşıladı. Sonra iki saray görevlisi bir tören havası içinde onu aldı. Kral dairesine götürdü. Orada protokolü hatırlattılar. Kıyafetini gözden geçirdiler. Saçları yüzünden yerinde durmayan şalını bir kez daha düzelttiler. Ancak o zaman onu birlikte yürüyerek altın salona götürdüler. Pıtahmos buraya bir kez annesi ve üvey babasıyla yeni yıl kutlamaları için gelmişti. Salonun dibinde üzerinde tahtın bulunduğu yüksek bir seki vardı. Pıtahmos altın süslemeleriyle göz kamaştıran bu görkemli yerde, orada oturan, oturmaktan çok yığılıp kalmış görünen insan arasındaki çarpıcı karşıtlığın attığı her adımda daha da görünür hale gelmesiyle şaşkındı. Hükümdar iskelet izlenimi veren gövdesi, buruşuk kollarıyla kupkuru bir hayalet gibiydi. Protokol. Pıtahmos'un önce yeri, sonra hükümdarın ayaklarını öpmesi gerekiyordu. Kralın bir hareketi ilk saygı hareketini engelledi. Pıtahmos o zaman dedesinin şimdiden ileride dönüşeceği mumya ayaklarına benzemiş olan ayaklarına doğru eğildi. İkinci bir el hareketi salonda görevliler kalabalığını dışarı çıkardı. Davetlisi az bir tören. Sadece iki mabeyinci, on yerine doğal olarak Ramses 28 yaşında, krallık naibi ve tahtın seçilmiş varisi. Krallığın sağında belinde altın baltasıyla yelpaze taşıyan genç adamı da tanıdı Pıtahmos. Sarayda arada bir rastladığı kendinden çok memnun görünen bir yarım kardeşti. Hükümdar Ptahmos'a buruşuk bir el uzattı. Lütuf simgesiydi bu. Ptahmos hemen öptü. Otur diye emretti Seti. Ayaklarının dibindeki tabureyi göstermişti. Söylediklerine göre epey bir şey öğrenmişsin. Ama görelim bakalım, bir kitaplık mısın yoksa öğrendiklerinin bilincinde misin ve üzerinde düşünüyor musun? Adalet nedir? Adalet bir krallığın yapı harcıdır, dedi Ptahmos. Kral başını sallayarak onayladı. Peki nasıl sağlanır? Herkese hakkını vererek. Herkesin hakkı nasıl saptanır? Hak edip etmediği incelenerek. Çok iyi, dedi kral. Senin fikrince iyi çalışmış bir adamın ekmeğini yemesi, onun yanında içip sarhoş olmaktan başka bir şey yapmamış olanın açlıktan ölmesi gerek, öyle mi? Ptahmos şaşaladı. Doğru, dedi sonra, ama bu istenecek bir şey değil. Neden? Çünkü böyle bir şey yüreği katılaştırır ve katı bir yürek insanı adaletsiz yapar. Sen iyi çalıştığın için ekmeğini yerken komşun tembel olduğu için açlıktan ölüyor olsa, ne yaparsın? Ona ekmek veririm. Sonra gidip çalışmasını öğütlerim. Çünkü ertesi gün yine çalışmazsa bu kez ekmek vermem. Peki ertesi gün de gidip çalışmazsa? Zorla çalıştırırım, diye bağırdı Ptahmos. Gözlerini kaldırdı ve Ramses'in doğulular gibi çekik gözlerindeki pırıltıyı gördü. Naip prens gülümseyerek başını salladı. Eğleniyor gibiydi. Böylece uyguladığın prensip nedir ve adaletten de daha öncelikli olan ne olabilir? İktidarın gücü, yani otorite. Çok doğru, işte bu, diye bağırdı kral. Memnundu ve mabeyincilerden birine dönerek bir testi bira ile iki bardak getirmelerini emretti. Torununa bakarak konuştu. Demek merkezi otoritenin adaletten önce geldiğinin bilincindesin. Ama bunu neyle açıklıyorsun? Uygulayacak güç olmadığı zaman adalet yoktur. Adalet zorla uygulanır. Kral tekrar başını salladı. Gülmeye başlamıştı. Hiç dişi yoktu ve gülüşü tuhaf bir tedirginlik uyandırıyordu. Ama yine de Ptahmos'un içini ısıttı. Hizmetkar bira testisiyle bardakları getirmişti. Kral yere bırakmalarını emretti. Doldur, dedi Ptahmos'a. Genç çocuk bardağa bira koydu. Ayağa kalkarak krala uzattı. Sonra kendine dağıldı. Tadına baktı. Bira hafif ve berraktı. Çünkü ince bir bezden iki kez süzülmüş, sonra mayalanmaya bırakılmıştı. Prenslerin sofralarında bile böylesine rastlanmıyordu. Şimdi söyle bakalım, diye tekrar söze başladı kral. Adaletli olmak için, güçlü olmak gerekir diyorsun. Ama 8-10 serseri, ekmeğini, karınınkini, çocuklarının emeğini zorla almak için karşına çıksa, ne yaparsın? Ptahmos bir an düşündü. Benim onlardan daha güçlü olmam, ayrıca emrimde hizmetkarlarım olması gerekir herhalde. Peki ya gelenler 10.000 kişi ise? Krala gider yardım isterim. Mavi inciler büyülenmiş gibi kıpırdamadan dinliyorlardı. Ramses kollarını göğsünde kavuşturdu. İlgilenmiş görünüyordu. Demek adaletsizlik ne kadar büyükse gücün de o kadar büyük olması gerekir diye düşünüyorsun. Öyle mi? Evet, öyle düşünüyorum, diye cevap verdi Ptahmos. Sence krallıkta adaletin en büyük koruyucusu kimdir? Sensin, dedi Ptahmos. Çünkü en büyük gücün sahibi sensin. Ya ben adaletsiz davranırsam, diye sordu yaşlı kral. Ptahmos bakışlarını ona kaldırdı. Set seni cezalandırır, dedi kelimelere ayrı ayrı basarak. Evet, dedi kral. Sesi ciddiydi. Set beni cezalandırır. Tanrılardan gelmeyen adalet yoktur. Çünkü en büyük güç onlarındır. Adalet Ptahmos, yasadır ve yasa tanrılardan gelir. Bunu hiçbir zaman unutma. Sonra mabeyincilerden birini çağırdı ve kulağına bir şeyler fısıldadı. Görevli hemen uzaklaştı. Ptahmos, dedi kral, iyi işleyen bir kafam var. Sana deneyim kazandırmak istiyorum. Seni Avaris'teki Krallık Belgeleri İdaresi'ne yönetim asistanı olarak atıyorum. Krallığın en yüksek yönetim kademelerinden biriydi bu. Ptahmos şaşkın ve heyecanla kızarmış yüzünü krala doğru kaldırdı. Öğrenmen gerektiği aklından bile geçmeyen şeyleri öğreneceksin, diye devam etti kral. Ve parlak bir zeka için öğrenilmiş hiçbir şeyin fazla ve gereksiz olmadığını anlayacaksın. Bir şey düşünüyormuş gibi durdu, sonra devam etti. Bana senin biraz çabuk öfkelendiğini söylediler Ptahmos, dedi. Ptahmos kızardı. Bir an itiraz edecek gibi oldu. Demek söylentiler sarayda dolaşmıştı. Gerçekten de birkaç gün önce 3 erkek kardeşini fena haşlamıştı. Ama kral çok üstünde durmuş görünmüyordu. Evet, bazen kralım, dedi. Bazen ha, diye tekrarladı kral alayla. Atı hırçın olan binicinin dizgini sağlam olmalı. Huyun senin atındır, dizginlerinse aklın. Bunu unutma. İçkisini bitirdi. Az önce çıkmış olan mabeyinci peşinde bir yazıcıyla geri dönmüştü. Krala iki küçük torba uzattı. Kral torbaları Ptahmos'a verdi. Genç çocuk titreyen elleriyle ilk torbayı açtı ve küçük bir altın heykelcik çıkardı. Bu, dedi kral, hepimizi dünyamıza kaosu getirmek isteyen yılan Apophis'e karşı koruyan tanrımız Set'tir. Onu hep yanında bulundur ve çaresiz kaldığında yardımını iste. Bu da, diye devam etti kral. Beceriksiz parmaklarıyla ikinci torbayı açarak altın bir kamış kalem, seni iyi eğitmiş olan öğretmenin Amsetse için. Ona benim adıma verir ve kendisini kutladığımı söylersin. Sonra yazıcıya Ptahmos'un krallık belgeleri idaresine atanması konusundaki emrini yazdırdı. Genç çocuk bir törendeymişçesine ciddi dinliyordu. Sonunda çocukluğundan beri çevresinde hissettiği gücü o da tadıyordu. Bu önemli belge, onun olgunluk çağına erişmiş olduğunun ispatıydı. Daha da fazla, onu mutlak güç için hazırlıyordu. Belgenin bir eşi de Ptahmos için yazıldı. İki nüsha kral tarafından imzalandı. Genç çocuk, ihtiyar kralın uzattığı eli öptü ve yeni bir işaret ayaklarını ve yeri öpmesini engelledi. Ptahmos gözlerini Ramses'e çevirdi. Krallık naibi, hiç beklenmedik bir hareket yaptı. Eğildi ve elini Ptahmos'un yanağına koydu. Bu sevgi okşayışı genç çocuğu heyecanlandırdı. Dayısının elini öptü. İki mabeyinci ona dış solana kadar refakat etti. Öbür ikisi iç avluda ve Sphinxler yolu boyunca birlikte yürüdü. Değerli ruloyu avcunda tutan Ptahmos, güneşe çıktığında aydınlık gözlerini kamaştırdı. Bu onun zaferinin doğmakta olan güneşiydi. İkinci ayrım sonu, sayfa 47.